modernizmi anlatırken batıda nasıl doğdu, nasıl gelişti modernizm, bunu anlatırken önce kilise karşısında bağımsız Hristiyan bireyin ortaya çıktığını protestanlıkla birlikte, daha sonra aydınlanmada bunun bütünüyle dinden bağımsızlaşan bireye dönüştüğünü söylemiştik.
Evet.
Aşama aşama modernizme gelindiğini söylemiştik. O çerçevede de bu aşamaları belirtmiştik. Aydınlanmanın ortaya koyduğu insan bütün değerleri, bütün sistemleri, bütün değer yargılarını, bütün ideolojileri belirleyen en üst otoritedir.
Evet, belirleyicidir yani.
Belirleyicidir. Değer koyar,
mutlak
sistem koyar.
Mutlak özne diyebilir miyiz hocam?
Tabii tabii. Mutlak öznedir. Mutlak öznedir. İnsanı aşan, insanın üstünde, ötesinde bir değer kaynağı yoktur. Bertrand Russell.
Russell meşhur.
Evet, meşhur Russell. Bizim modernizmin felsefesi diyebileceğimiz bir çerçeve çiziyor ve dört maddede şöyle ifade ediyor. Bir, bilimsel gerçekler diyor, gözlem ve deneye dayanır. Herhangi bir kimsenin veya kaynağın otoritesine değil. Şimdi burada bu cümle bize iki şey söylüyor. Bir, hatta üç şey söylüyor. Bir, asıl olan bilimsel gerçeklerdir. Yani bilimsellik vasfına sahip olan gerçeklerdir. İki, bir şeyin bilimsel gerçek olarak değer kazanabilmesi için, böyle ifade edilebilmesi için onun gözlem ve deneye dayanması gerekir. Yani fiilen somut olarak ispat edilebilir olması gerekir.
Evet.
Biz buna beş duyuyla ispat da diyebiliriz. Ve üçüncüsü, herhangi başka bir kimsenin, kurumun, varlığın otoritesi söz konusu değil. Evet, işte modernizmin bireyselliği öne çıkaran anlayışının altındaki felsefe budur, gerekçesi budur, çerçevesi budur.
Russell'a göre, Russell'ın en temellerinden bir tanesi. Evet. Bilimsellik, şimdi, gözlem ve deney.
Evet, bilimsellik,
herhangi bir otoriteye kabul.
İnsan dışı başka bir otorite yok. Şimdi biz biliyoruz ki insanın üstünde bir otorite var. İnsanı da var eden, evreni de var eden bir otorite var. Ve insanın haberdar olduğu, insanın keşfettiği her türlü hakikatin kaynağı da odur. Cenab-ı Hak'tır. Nasıl insan varlığını ona borçludur, bildiklerini de ona borçludur. İki, hakikat bilimsel gerçeklerden ibaret değildir. Her şey bilimsel gerçeklerden ibaret değil, bilimsel gerçeklerin de bağlı olduğu daha üst bir değerler sistemi vardır. Biz ona en genelde hakikat diyoruz. İşte bu hakikatin sadece bir kısmıdır bilimsel gerçekler. Belki de en zayıf kısmıdır. Neden? Çünkü bilimde mutlaklık yoktur. Bugün bilimsel olan şey yarın nakzedilir. Yarın bilimsel olan şey öbür gün nakzedilir, çürütülür. İşte bundan bir süre önce Newton fiziği diye bir şey vardı. Kozmik sistemi, uzayı, zamanı, mekanı ona göre anlıyorduk, anlatıyorduk. Ama ondan sonra Einstein diye bir adam çıktı ve Newton fiziğini çöpe attı.
Evet.
Newton'un yaşadığı dönemin bilimsel gerçeği oydu. Einstein'ın yaşadığı dönemin bilimsel gerçeği o. Belki bundan birkaç yüzyıl sonra yeni bir bilimsel gerçek ortaya çıkacak. Einstein'ı da çöpe atacağız.
Yani anlayabildiğim bu demiyor ama bu hepsi.
Hepsi budur. Hakikat budur. Mutlak olarak budur diyor yani.
Anlayabildiğini mutlaklaştırmak, evet. Yani. Evet.
Oysa ayet-i kerime diyor ki insana ilimden az bir şey verilmiştir.
Ya.
İnsan haddini hududunu bilmelidir. İnsan kendisine verilmiş olan beynin bile çok cüz'i bir kısmını kullanabiliyor ancak. Dolayısıyla bununla ürettiği bilgi de insanın bu beyninin kullanabildiği kısmıyla ürettiği bilgi tıpkı dünya dediğimiz bu gezegenin bütün uzaya nispetle tuttuğu yer kadardır.
Yeah.
Evet, devam ediyor Russell. İkinci olarak diyor, eşyanın varoluş amacını bilmek bilimsel bakımdan herhangi bir şey ifade etmez.
Yani niçin var bizi ilgilendirmiyor.
Bizi ilgilendirmiyor bu. Şimdi böyle bir bilim bizi nereye götürecek? Yani insanın en temel meselesi değil midir? Ben niye varım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum?
Bu niye var? Tabii.
İnsanın en temel meselesi budur. Felsefenin en temel konusu da budur. Varlık alanı da budur.
Niçin?
Niçin? Nasıl? Dolayısıyla eşyanın varoluş amacını bilmek bilimsel açıdan hiçbir şey ifade etmez dediğinizde seküler bir alan oluşturmuş oluyorsunuz. Hikmetten uzak, sebepten uzak, gayeden uzak, seküler bir alan oluşturmuş oluyorsunuz. Bu bir ideolojidir. Üçüncüsü diyor, cansızlar alemine hakim olan yasalar vardır ve bu yasalar değişmez. Şimdi varlığı tabii ikiye ayırıyor bu ideoloji. Canlılar ve cansızlar. Biz nasıl yapıyoruz? Bizim kategorimiz biraz farklıdır. Arapçada cansız diye bir sözcük yok maalesef.
Cemadat var, donmuş değil mi?
Donuk, hareketsiz.
Hareketsiz demek.
Şimdi burada cansızlar alemi diye bir alem tasavvur ettiğinizde o alem üzerine cari bir şaşmaz bir mekanik sistemden de bahsediyorsunuz.
Evet.
Determinizm yani. Evet. Canlılar alemine hakim olan yasalar vardır. Bunlar sebep sonuç ilişkisi içerisinde asla değişmez diyorsunuz. Oysa böyle değil. Mucize dediğimiz şey bunu parçalayan bir şeydir. Bunu çürüten bir şeydir. Keramet dediğiniz şey bunu çürüten bir şeydir.
Bundan dolayı da determinizmin önünde en önemli engel mucize.
Evet.
Benzeri şeyler. Evet.
Şimdi taş konuşur mu? Bu anlayış diyor ki konuşmaz. Ama biz biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e taşlar selam veriyor değil mi? Tesbihat yapıyordu çakıllar efendim. Yani her türlü bütünüyle mucize olgusu bu şeyi naks ediyor. İkincisi esasen cansızlar alemi diye bir alem yoktur.
Yok, evet.
Her şey bir harekete tabidir. Çünkü en temel yapı taşı atomdur. Atomun yapı taşları çekirdektir, elektrondur, nötrondur. Bütün bunlarda bir hareket görüyoruz. Hepsi bir hareket içindedir. Ağaçlar da, taşlar da, yıldızlar da kozmik sistemde, makro sistemde, mikro sistemde kendi lisanınca Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder.
Ki hocam bütün bunlar bizim yani insanın yani üç boyutlu algılayabildiğimiz yani varlıklar. Bir de tabii o dünya öbür tarafa girilmez yani.
Evet.
Algılayamadığımız, bize göre olmayan,
tabii,
bize göre planlanmayan, bizim sensörlerimizin,
evet,
algılamadığı alemler mümkün. Aklımız bunu mümkün kılıyor var yani. Evet. Ama bizim algılayabildiğimiz bile farklı yani.
Yusebbihu lehuma fissemavati vel arz.
Ne varsa.
Semavatta ve yerde, arzda ne varsa onu tesbih eder. Ve necmi ve şeceru yescudan. Yıldız da ağaç da secde eder.
Evet.
Onların her birinin kendi fıtri yapıları içerisinde bir ibadet dili vardır, ibadet tarzı vardır. Dolayısıyla cansızlar alemi dediğimiz alemin yasaları vardır, değişmez dediğinizde bunu niye söylüyorlar? Bunu şunun için söylüyorlar. Bu aleme hakim olan determinizmi keşfettiğinizde onun üzerine her türlü tasarrufta bulunma imkanınız doğar.
Bireye tasarruf hakkı vermek için bunu.
Evren üzerinde, tabiat üzerinde mutlak tasarruf hakkı veriyor çünkü.
Evet, yani bireyselliğe doğru bir orada bir alan açıyor önce, daha sonra
bireyin belirlemesine tabii. Tabii. Şimdi bugün gördüğümüz her türlü hemen hemen teknolojik araç, gereç, alet, edevat bu determinizm yasası üzerine çalışıyor. Buna biz bu alem üzerinde her türlü tasarruf yetkisine sahibiz. Bu alemin mutlak mutasarrıfı biziz diye baktığınızda Cenab-ı Hakk'ın ona fıtri olarak koymuş olduğu yasayı siz kendi lehinize, kendi çıkarlarınıza, heva ve heveslerinize hizmet eden bir şeye dönüştürüyorsunuz. Evet ve dördüncü madde Russell'a göre evrenin merkezi dünya değildir diyor. Evrenin merkezi dünya değildir. Kime göre, neye göre? Cenab-ı Hak kozmik sistemden bahsederken hep Kur'an-ı Kerim'de ikili bir yapı anlatıyor. Dikkatimizi oraya çekiyor. Birincisi semavat, ikincisi arz. Güneşten bahsediyor, aydan bahsediyor ama bunlar hep böyle periferik anlatımlardır. Tabiri caizse detay anlatımlardır. Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'de arz kelimesi ne kadar geçiyor? Şems ve kamer kelimesi ne kadar geçiyor? Yıldız ne kadar geçiyor? Bunları bir tadad edin, bir listeleyin, göreceksiniz ki
arz daha çok. Tabii.
Arz daha çok.
Merkeze alınan bir şey yani.
Merkeze alınan bir şey. Yani bu dualizm başka bir şeyde yok. Semavat ve arz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu kozmik sistem içerisinde yeryüzünü ve yeryüzünde de insanı merkeze koyuyor ve ona hitap ediyor. Cenab-ı Hakk'ın hitabına muhatap olma şerefine eren yegane varlık insan.
Evet.
Dolayısıyla evet bize göre evrenin merkezi insandır, dünyadır. Ama bu ontolojik olarak bir efdaliyet ifade etmez. Bu başka bir şey. Hitab-ı ilahi nereye yönelmişse merkez orasıdır.